Ayrımon, Zehra'nın Defteri, Kemal Tahir, sayfa 115. Tazı. Babasının seyisi koşup hayvanın dizginini tuttu. Abdullah ağa gülümsedi.
Nasılsın Recep?
Sağlık ağam, ömrüne duacıyım. Abdullah ağa beygirden indi.
Babam nerede?
Çayırda. Abdullah ağa ter içinde kalmış olan hayvanı seyrediyordu.
Çayırda mı?
Seyisin yüzüne inanmamış baktı. Çizmelerini gıcırdatarak yaklaştı. Gizli bir şey söylüyor gibi sesini alçaltarak sordu.
Doğru söyle.
Çayırda vallah billah.
Ne yapıyor?
Tazıya bakıyorlar.
Yanında kim var?
Salih ağa da beraber.
Kardeşim tazıdan ne anlarmış?
Abdullah ağa suratını asarak eve doğru birkaç adım yürüdükten sonra gökyüzüne bakarak durakladı. Kumral bıyıklarının iyice bükülmüş uçları yanaklarına adeta yapışmıştı. Kalın kaşları küçük siyah gözlerini büsbütün yumuk gösteriyordu. Yüzünün derisi güneşten yanmıştı. Burnunun üstünde ve elmacıklarında seyrek seyrek çiçek bozuğu vardı. Belki bu çopurluk, belki de kasketinin önünden dışarı fırlamış, kıvırcık siyah saçları yüzünü pek sert gösteriyordu. Kamçısını çizmesine vurarak bir şeyler düşündü. Tabancasını sağ kalçasının üzerinden karnının üstüne kadar çekti. Kırmızı meşin kılıftan namlusu uzun bir toplu silah olduğu anlaşılıyordu. Kemerde başları yuvarlak kurşunlar diziliydi. Avlu kapısından dışarı çıktı. Sol ayağı hafifçe kısa olduğundan belli belirsiz topallıyordu. Arkasından bakıldığı zaman bu hafif aksaklık gizli bir iş görmeye gidiyormuş gibi tereddütlü ve tehditkar bir hal veriyordu. Ayağında haki renkte zabit kumaşından bir külot pantolon, sırtında vücuduna sımsıkı yapışmış yepyeni bir lacivert ceket vardı. Parmağındaki kırmızı taşlı altın yüzüğü çevirdi, aksırdı.
Elhamdülillah diye söylendi.
Biraz aşağıda kırmızı kayalarla derenin arasında çayırlığın daracık bir kısmı görünüyor, ilerisini kayaların köşesi gözden saklıyordu. Sürüden bir parça dereye doğru yaklaşmıştı. İhtiyar bir kadın iki büyük bakracı sütle doldurmuş hızlı hızlı eve çıkıyordu. Bakraçlardan bir tanesine güneş vurduğu için süt bembeyaz parlıyordu. İhtiyar karı Abdullah ağaya yaklaşınca kenara çekilerek durdu. Abdullah ağa başını çevirerek hızlandı. Koca karı yüksek sesle kendisine dua etmişti. Dişlerinin arasından amin dedi. Çayıra inen tozlu yolu bırakarak kayaların arasına saptı. Birkaç kertenkele kaçıştı. Güneş kayaları fırın gibi yakıyor, Abdullah ağanın yüzüne kupkuru hararet çarpıyordu. Küçükken bu kayaların arasında tahtadan tüfeklerle yol bağlamak oyunu oynadıkları aklına geldi. Hafif bir meyilden sonra çayırlık birdenbire görünmüştü. Orta yeri biraz sarımtırak, kenarlarındaki iğde ağaçlarının altı hala yeşil duruyordu. Sürü ağaçların gölgesine çekilmişti. Kadınlar koyunları sağıyorlardı. Elini gözlerine siperleyerek babasını aradı. Kayaların hemen altındaydılar. Çoban, korucu ve kardeşleriyle beraber yere çömelmişlerdi. Tabancasını tekrar kalçasının üstüne doğru iterek, kasketini düzelterek hızlandı. Kamçısını çizmesinin koncuna soktu, yüzünü bir daha çevirdi. Babası sürgünden getirdiği şehir elbiselerini giyiyordu. Bu kahverengi iyi biçilmiş bir esvaptı. Çömelenler ayak seslerine başlarını çevirdiler. Babası gülümsedi. Çoban, korucu ve küçük kardeşi süratle ayağa kalkıp ellerini göbekleri üstüne kavuşturdular. Abdullah koşarak yaklaştı. Babasının elini öptü.
''Süleyman ağa, geldin mi oğlum? Safa geldin.'' dedi.
Abdullah ağa başını önüne eğdi. Kardeşi, sonra korucu, daha sonra çoban elini öptüler. Süleyman ağa çimenlere arka üstü yatırdı. Tazı yavrusunu bir eliyle yuvarlamakta devam ediyordu.
''Bak Abdullah, Urfa'dan getirdiğim tazı bu.''
Abdullah ağa çömeldi. Tazının tüysüz karnında küçücük memeleri görünüyordu.
''Dişi mi?'' ''Dişi, lakin halis.''
''Kaç aylık?''
''1,5.''
''Tavşana bırakmalı.''
''Adam gönderdim, birisinde bir tavşan yavrusu varmış.''
''İyi öyleyse.'' Abdullah küçük kardeşinin yüzüne belli etmeden baktı. Mehmet süt sağan kadınları seyrediyordu. Saygısız diye düşündü. Bir köylü kucağında bir tavşan yavrusuyla yaklaştı. Süleyman Ağa çömeldiği yerden acele doğruldu. Kımıldadıkça üstündeki şehir elbisesini, şişman vücudu, beyaz kaşları ve beyaz bıyıklarını yadırgatacak kadar çevikti. Beş kişi birkaç adım aralıkta küçük bir daire teşkil ettiler. Süleyman Ağa köpeğe seslendi. ''Toğan, Toğan!'' Tazı yavrusu başını kaldırdı. Uzun burunlu başı bacaklarına göre pek kocaman duruyor. Ayağa kalkmak istese yüzüstü düşecekmiş gibi görünüyordu. Arka ayaklarından birisini geriye uzatarak gerindi kalktı. Çimenlerden birkaçını dişledi. Dili pembeydi. Pek çirkin bir sevimliliği vardı. Süleyman Ağa köylüsüne tavşan yavrusunu bırakması için işaret etti. İki yavru birbirlerine baktılar. Tavşanın iri kulakları dikildi, bıyıklarını kımıldattı. Boz tüyleri koyu yeşil çimenlerin arasında iyice fark ediliyordu. Tazı yavrusu eskisi gibi aldırmadan durmaktaydı. Lakin bacaklarını belli belirsiz hazırladığını Abdullah anladı. Tavşan yavrusu kulaklarını sırtına devirerek toplandı. Gözleri boncuk gibi parlıyordu. Küçük sıçramalarla Süleyman Ağa'ya doğru yürüdü. Abdullah tazı daha küçük dedi. Korucu cins hayvan küçüklük bilmez diye cevap verdi. Tavşan bir kere daha sıçrayınca tazı kurşun gibi atıldı. Üst üste iki küçük feryat işitildi. Rüzgara boz tüylerden bir tutamı dağıldı. Köylü koşup ayırdı. Tavşanı ensesinden tutup kaldırdı. Boynunun beyaz tüyleri ağır ağır kızarıyordu. Süleyman'a bırak artık, yaralandı bir kere. ''Yaşamaz, boğmayı öğrensin it!'' diye emretti. Tavşan bir kağıt yumağı gibi tazının önüne düştü. Çoban etini yemesin diye yaklaşmış bakıyordu. Tazı vücudundan hiç umulmaz bir kuvvetle tavşanı sağa sola çarpıyordu. Süleyman Ağa güldü. ''Şuna bakın, ensesini sıkıyor. Aferin Toğan!'' Çoban tazıyı kucağına aldı. Çenesine biraz kan bulaşmıştı. Lakin artık yorgun ve tembel duruyordu. Aynı erkeği seven dört kız kardeş. Kraliçe olmak ihtirasıyla boğuşan dört güzel hemşire, güzelliklerin kindar kılıçlar gibi çarpıştıkları entrika devri, Markizler saltanatında Nesles ailesinin meşhur kadınlardan birisinin hazin hayatı. 1600 tarihinden sonra Nesles ailesi Fransız saray entrikalarında mühim işlere karışmış güzel kadınlar yetiştirmekle meşhurdur. Bu asil ailenin en ehemmiyetli macerası 15. Louis'nin devrinde geçer. 15. Louis Fransa tahtına 5 yaşında çıktı. O kadar sevimli bir bebekti ki 71 sene krallık eden dedesi 14. Louis'nin müsrif ve müstebit idaresinden usanmış Fransızlar kendisini Allah tarafından gönderilmiş bir melek gibi sevgiyle kabul ettiler. Çocuk kraldan çok şeyler umdular. Kral büyüdükçe güzelleşiyor, yakışıklı bir delikanlı haline geliyordu. Uzun veliahtlık devresi geçirmediği, adeta tacıyla beraber doğduğu halde dayanılmaz bir can sıkıntısına müptelaydı. Çocukluktan gençliğe geçtiği zaman müzmin can sıkıntısını kadın münasebetleriyle avutmak istedi. Ve ölünceye kadar da bu ilacı değiştirmeye lüzum görmedi. Fransa'nın en yakışıklı kralı sayılan 15. Louis, 18 yaşında çiçek hastalığına yakalandı. O devirde çiçek aşısına itimat edilmiyor, hastalık bazen öldürüyor ve ekseriya yüzü berbat bir hale getiriyordu. Güzel kral dehşete kapıldı. Fakat genç hükümdarın kapıldığı dehşet, tebaasının duyduğu muazzam kederin yanında pek küçük kalıyordu. Fransız milleti bir tek adam gibi kiliseye koşmuş, diz çöküp Allah'a yalvarmaya başlamıştı. 15. Louis'nin milletin sevgilisi adını alması bu devirdedir. Fransa çok şeyler ümit ettiği güzel kralından sonraları hayal kırıklığı ile yüz çevirdi. Çiçek hastalığını hafif atlatan hükümdar çapkın dedesi 14. Louis'e hovardalıkta taş çıkarmış. Fransız maliyesini çılgın masraflarla altından kalkılmaz bir iflasa sürüklemişti. Tarihte markizler saltanatı diye meşhur olan bu devirde Fransa'ya güzel kadınlar hükmettiler. Bu hükmetmek ihtirası zamanın bütün kadınlarını sari bir hastalık gibi sardı. Mademoiselle de Maille, Madame de Pompadour ve Madame de Fari ile en yüksek mertebesini bulan bu israf ve safahat devrinde de Nesles ailesinin dört güzel kızı ayrı ayrı ve hep beraber talihlerini denediler. Kral birbirinden güzel bu dört kız kardeşle münasebette bulunmaktan gayri tabii denebilecek garip bir zevk duymuş, bir ailenin bütün kadınlarını istifraş ederek fucur denilen sapıklığı tatmak istemişti. De Nesles ailesinin dört güzel kızından 15. Louis ile ilk tanışan en büyükleri Louis idi. Louis Julie de Nesles, Comte de Maille, 16 yaşındayken kuzenlerinden biriyle evlenmişti. Kocası Louis de Maille, karısını dam donör olarak kraliçenin sarayına yerleştirdi. Louis çok güzel bir kadın değildi. Tarihçilere göre 15. Louis'e yaklaşan kadınların en ihtirassızıydı. Zeka parıltılarıyla dolu gözlerinden başka bilhassa giyinmesi meşhurdu. O kadar güzel giyinir, giyindiğini o kadar zevkle yakıştırırdı ki, deli gibi para sarf edilen bir devirde, dost düşman bütün kadınlar Louis'i taklitten çekinmezlerdi. İyi giyindiği halde nazarı dikkati celbetmeyi sevmiyordu. Bu sebeple yakışıklı krala görür görmez gönül vermesine rağmen bu hissini itina ile sakladı. Bilhassa ilk zamanlar 10 sene kralın biricik sevgilisi olmuş ve ondan tam 10 tane çocuk doğurmuş bulunan kraliçeye karşı duyduğu hürmet kalbinden geçenleri meydana vurmasına mani olmuştu. Kraliçe gebelikten ve çocuk doğurmaktan usanıp kralın isteklerini şiddetle reddederek kendisini ibadete verdikten sonra 15. Louis etrafına başka bir gözle bakmaya başladı. Ve ilk bakışta da kocaman siyah gözleri uslu bir sevgiyle dolu Louis'i gördü. Kralının ölesiye canı sıkılıyor ve bu can sıkıntısını kadınlarla avutmak istiyordu. Ama işin henüz acemisiydi. Louis de sevda meselesinde usta sayılmazdı. Binaenaleyh iki genç arasında platonik bir aşk alıp yürümüştü. Ne çare ki o zamanki Fransız sarayı platonik aşkına tahammül edecek halde bulunmuyordu. Başta Kardinal Fleury olmak üzere diğer bendegan el birliğiyle gayrete geldiler. Genç kadınla genç kralı birbirlerinin kollarına adeta zorla attılar. Louis kralının resmi metresi olarak Fransa sarayında tam 8 sene hüküm sürdü. 1740'ta Louis'in küçük hemşiresi bulunduğu manastırdan kurtulup saraya geldi. Buraya gelirken planını hazırlamış, kralın kalbini fethedip taçsız kraliçe olmayı aklına koymuştu. Ablasını yenerek krala metres olmayı kolayca becerdi. Ama saltanatı çok sürmedi. Gayrimeşru çocuğunu doğururken öldü. Kral baldızlarıyla münasebette bulunmaya alışmış, bundan garip bir zevk duymaya da başlamıştı. Üçüncü hemşirenin Madame de Lorandiez'in sarayda görünmesi bu sıraya rastlar. Kıvırcık saçlı, şen, kurnaz bir kadındı. İlk bakışta güzelliği bütün erkeklerin gözlerini kamaştırıyordu. Yalnız gösterişiyle değil, zekasıyla da zevk kadınıydı. 15. Louis'nin kendisine bağlanması hiç de zor olmadı. Sarayda bu kabil, akraba münasebetlerine alışmıştı. İlk macerada olduğu gibi kimse şaşırmadı. Louis çocuk doğururken ölen kız kardeşini affetmiş, bu hadiseyi izahı imkansız bir kaza saymıştı. Fakat hercai sevgilisinin kendisini ikinci kız kardeşiyle aldatmasını tahammül edemedi. Büyük bir kedere kapılarak sahayı rakibine mücadelesiz terk etti. Asıl üzüldüğü taraf parlak bir kabuğun kendi manevi meziyetlerine tercih edilmesiydi. Madame de Lorandiez'in iyi talihi uzun müddet parlayamadı. Çünkü sahneye dördüncü kız kardeş çıkmıştı. Bilahare Duchesse de Chateauroux diye meşhur olan Marquis de la Tournay, dört kız kardeşin en ihtiraslısı, binaenaleyh en tehlikelisiydi. O da saraya muayyen bir planla gelmişti. Plan hep aynı plandı. Kralı baştan çıkarıp saray hayatına hakim olmak. İki kız kardeş arasında amansız ve korkunç bir mücadele başlamıştı. İkisi de bütün varlıklarını, ustalıklarını ortaya koydular. Neticede daha kurnaz ve bilhassa daha hain olduğu için Zafer Markiz de la Tournay'de kaldı. Küçük kız ablasına hiç acımadı. Onu saraydan hacaletle uzaklaştırdı. Bütün bu mücadeleler olup biterken Louis bir kenara çekilmişti. Hatıraları ve kederiyle baş başa yapayalnız yaşıyordu. Bir taraftan da millet krala, bir zamanlar sevgilimiz dediği krala karşı homurdanmayı, hazineyi zevk ve safa ile harcayan saray kadınlarına diş bilemeye başlamıştı. Louis bir gün kiliseye gitti. Kıyafetinden saraya mensup olduğunu derhal anladılar. Kindar bakışlarla etrafını çevirdiler. Arka sırada oturanlardan birisi, ''Bir de utanmadan Allah'ın huzuruna gelmiş fahişe!'' diye homurdandı. Louis kederli fakat metin bir sesle, ''Monsieur'' diye cevap verdi. ''Madem ki tanıdınız, bir bedbaht için lütfen dua edin.'' Louis de Miley, 1710 tarihinde doğmuş, 1751 tarihinde 41 yaşında hala güzel bir kadın iken ölmüştür. Sayfa 125.